Ayrım 20, sayfa 204, 19. bölüm. Ne kötü bir iletişim kopukluğu. Babam tam en güzel açıklamalarından birini yapacakken, metafizik bir noktanın peşinde zihninin birazdan bulutlanacak, karanlıklara gömülecek alanlarında nefes nefese koştururken, amcam Toby en iyi niyetli haliyle dinlemeye hazırken kafası şömine fırıldağı misali bacası temizlenmiş, içinde fikirler fıldır fıldır dönüyor, aklı fikri bu kurumlu isli meseleyle allak bullak olmuşken Lucia'nın Samosotalı bugün Adıyaman'da Samsat, Lucianos, İsa'dan sonra yaklaşık 120-180'den sonra retorikçi ve filozof diyalog biçimindeki yapıtlarıyla tanınır. Manipeusçu espri anlayışından, pandomimden ve Attika komedyasından etkilenmiştir. Çeşitli konularda 80 kadar yapıtı vardır. Mezar taşı şahidim olsun ki eğer hala yerinde duruyorsa, yoksa külleri o halde ve de sevgili Rabelia'nın külleri, François Rabella 1483-1553, Fransisken tarikatı mensubu, fizikçi, hümanist. Yapıtlarının arasında Lucianus'un bir diyaloğunun kaybolmuş olan Latince çevirisinin bulunduğu bilinir. En ünlü yapıtı Gargantua ve Pantagruel'dir. 1532-1564. Stern bu yapıtın Sir Thomas Urquhart'ın başlayıp Peter Motteux'un bitirdiği İngilizce çevirisinden yararlanmaktadır. Daha sevgili Cervantes'in Miguel de Cervantes Saavedra 1547-1616, Stern üzerindeki en büyük edebi etkilerden birinin kaynağı olan Don Quixote'un yazarı. Külleri şahidim olsun ki babam ve amcam Toby'nin zaman ve sonsuzluk üzerine sürdürmekte oldukları tartışma çok muhteşem bir tartışma olacaktı. Ve ah, babam huysuzluk edip noktalamasaydı ontoloji dağarcığı, ontoloji metafiziğin nesnelerin varlığı ya da özü ile ilgilenen dalıdır. Şimdi böyle bir mücevherden yoksun kalmayacaktı. Zira artık hiçbir önemli durum ve önemli adam bir araya gelip de bu tartışmayı yeni baştan başlatamaz. 20. bölüm. Babam her ne kadar tartışmayı sürdürmemekte kararlıysa da amcam Toby'nin şömine fırıldağını bir türlü aklından çıkaramıyordu. Bir kere aklına takılmış ve ardındaki benzetme hayal gücünü harekete geçirmişti. Bu nedenle de dirseğini masaya dayayıp başını sağ elinin avucuna yasladı ama daha önce şöminenin ateşine uzun uzun bakarak yüksek sesle ahkam yürütmeye başladı. Ne var ki ruhu yeni patikalar keşfetmek için hamleler yaparken yorulmuş, her bir uzvu tartışma esnasında gündeme gelen bir sürü konunun ağırlığı altında ezilmiş, şömine fırıldağı fikri fikirlerini birdenbire alt üst etmişti. Uyuklamaya başladığını fark etmedi bile. Amcam Toby'ye gelince kafasındaki şömine fırıldağı henüz bir düzine tur atamadan o da uyuyakaldı. Tanrı her ikisine de rahatlık versin. Doktor Slope yukarıda ebe kadınla ve annemle uğraşmaktaydı. Trim bir çeşit ayakkabı çekeceğinden gelecek yaz Massina kuşatmasında, Massina 1719'da kuşatılmıştır, kullanılabilecek iki havan topu imal etmeye koyulmuştu. Şu anda kızgın bir şişin yardımıyla onlara deli kaçmakla meşgul. Bütün kahramanlarımı elimden kaçırdım. İlk kez kendime ayırabileceğim zamanım var. Öyleyse ben de oturup ön sözümü yazarım. Yazarın ön sözü. Hayır, onun hakkında tek bir söz etmeyeceğim. İşte önünüzde. Onu yayınlamakla dünyaya derdimi anlatmış oldum. Bu yüzden kararı dünyaya bırakıyorum. O kendi kendini dünyaya anlatabilmeli. Bu konuda bildiğim tek şey, kalemi elime aldığımda niyetimin iyi bir kitap yazmak olduğudur. Zeyrekliğim devam ettiği sürece, akıllı, evet ve basiretli biri olarak yazdıklarımı en büyük yazar ve bahşedicinin bana başlangıçta bahşetmeyi uygun gördüğü bütün zeka ve muhakeme gücümü aşağı yukarı hepsini katmaktan başka amacım olmayacaktı. Ve işte zat-ı alilerinizin gördüğü gibi her şey Tanrı'nın inayetine bağlı. Şimdi Agalates, ağırbaşlı ya da kasvetli kişi, Triptolemus, Triptelemos, Grek mitolojisinde bir yargıç, Putatorius, Latince kökenli çiftleştiren anlamında. Hiç de övücü olmayan bir ifadeyle diyormuş ki, yazdıklarımda belki bir parça zeka bulunabilirmiş. O da ne anlarsa ama muhakemenin zerresi yokmuş. Buraya kadar onunla aynı fikirde olan Triptolemus ve Putatorius da nasıl olabilirdi ki diye soruyorlar. Zeka ile muhakeme bu dünyada asla yan yana gelmeyen, doğu ile batı kadar birbirinden ayrı iki işlem. İşte diyor ki Locke, İşte ben de osuruk ile hıçkırık için aynı şeyi söylüyorum. Kilisenin büyük yasa adamı Didius'sa de fartanti et illustrandi fallacis. Osurma ve açıklama yanlışları üzerine ya da belki daha serbest çeviriyle açıklama yanlışları ve osurma üzerine adlı yasa kitabında buna cevaben sergilemenin yargılama olmadığını gösterir ve kanıtlar. Ben de bir aynayı temizlemek ve bir mantık kıyaslamasıdır demiyorum. Ama hepiniz umarım bu zat-ı alilerinizi memnun edecektir. Yazdıklarımın iyi tarafını görebilirsiniz. Bunlarla yaptığım asıl iyilik, tartışma konusunun kendisini uygulamaya koymadan önce anlayış gücünü toz zerrelerinden ya da saydam olmayan madde parçacıklarından arındırarak, bunlar oldukları yerde yüzmeye bırakıldıkları takdirde akla düşeni engelleyip her şeyi berbat edebilirler, anlayışı açıklık getirmekten ibarettir. Şimdi benim sevgili karşı şendi gilcilerim, 3 kere yetenekli eleştirmenlerim ve çalışma arkadaşlarım, bu ön sözü sizin için yazıyorum. Stern'ün ön sözündeki bu ithaf, Gargantua ve Pantagruel'deki yazarın ön sözünün parodisidir. Ve sizin için vakar ve bilgeliğiyle ünlü en incelikli devlet adamları ve basiretli kilise doktorları, sakallarınızı çekiştirin bakalım. Politikacım Monopolos, tekelci. Kisarikus, göt öpen, muhtemelen Rabella'nın Basekulü'nden Gargantua ve Pantagruel II.10, Gastipheres, göbekli, Stern'ün Grekçeden türettiği bir ad. Somnolentus, uykulu ya da mahmur. Danışmanım Didius, dostum Kiserkius, rehberim Putatorius, hayatımı sürdürmemi sağlayan Gastropheres, hayatımın tesellisi ve huzuru Somnolentus, uyurken de uyanıkken de hiç kimseyi unutmadan, ister kiliseye bağlı olsun ister sivil, size gücenmiş olduğum için değil, sadece lafı uzatıp canınızı sıkmamak için hepinizi bir araya topladım. İnanın bana, haşmetme aplar. Sizin adınıza ve kendi adıma en yürekten niyazım ve en gayretli duam, eğer şimdiye dek böyle bir dua edilmediyse bizler için, ikisi de Tanrı'nın bahşettiği değerli yetenekler olan zeka ve muhakeme gücü ve genellikle onlarla birlikte verilen hafıza, hayal gücü, deha, belagat ve diğerlerinin şu kıymetli anda önü kesilmeksizin, ket vurulmaksızın, engellenmeksizin bütün posa ve tortularıyla birlikte her birimizin dayanabileceği bir ısıda, bir tek damlasını kaçırmak istemem, beynimizin hücrelerine, gözeneklerine, peteklerine, odalarına, yatakhanelerine, yemekhanelerine ve boş yerlerine yayılmasıdır. Öyle ki niyazımın gerçek amacı ve anlamı doğrultusunda büyüklü küçüklü bütün damarlarımız alabildiğine tıka bassa ama adamı öldürmeyecek kadar dolmalı, beynimizde akıp durmalı. Dualarını esirgeme, yine de soylu bir iş çıkarırız. Nasıl başlamalı? Böyle okurlara yazmak için nasıl bir ruh halinde olmalıyım? Ve sen Tanrım nasıl bir vecle oturup okuyacaksın? Yok, hayır, bu kadarı fazla. Kendimi iyi hissetmiyorum. Düşüncesi bile beni kendimden geçiriyor. Doğa bu kadarına dayanamaz. Tutun beni, başım dönüyor. Hiçbir şey göremiyorum, ölüyorum, gidiyorum. İmdat, imdat, imdat. Ama durun, kendime gelir gibiyim. Zira anlamaya başlıyorum ki bütün bunlar olup geçtiğinde hepimiz büyük zekalar olmaya devam edeceğimize göre hiçbir zaman anlaşamayacağız. Aramızda hiciv ve istihza, karşılıklı alay ve küçümseme her zaman var olacak. Ortalık saldırı ve savunudan geçilmeyecek. Aramızda fitneden başka bir şey olmayacak. Bakir yıldızlar. Nasıl da birbirimizi ısırıp tırmalayacak, ortalığı nasıl da velveleye vereceğiz. Ne kafalar kırılacak, ne hadler bildirilecek, ne yaralar kanatılacak. Hayat bize haram olacak. Ama öte yandan, hepimiz ileri muhakeme gücüne sahip olduğumuza göre yanlış giden işleri derhal düzelteceğiz. Birbirimizden pek çok erkek ve dişi şeytanın birbirinden nefret ettiğinin 10 katı nefret etsek bile benim sevgili yaratıklarım hepimiz birer kibarlık ve nezaket numunesi olmayı sürdüreceğiz. Süt ve bal. İkinci vaat edilmiş ülke olurdu dünya, yeryüzü cenneti. Böyle bir şey olabilirse eğer, yani sonunda başarırdık. Benim üzülüp durduğum ve şu anda yaratıcılığıma ket vuran tek şey, konunun kendisini neresinden tutacağımı bilememem. Zira zatalilerinin de çok iyi bildikleri gibi, hem siz hem de kendim için bütün cömertliğimle temenni ettiğim o semavi zeka ve muhakeme gücü ışınları, bütün insan ırkı kullansın, yararlanabilsin diye ancak belli bir miktar, depolanmıştır. Şu koskoca dünyaya gönderilen küçücük parçalar da şurada burada kıyıda köşede dolanıp dururlar. İnsan bu kadar ince akıntıların hele de birbirinden böyle muazzam mesafelerle ayrılmışken nasıl olup da kuruyup gitmediklerini ya da bir sürü büyük devletin ve kalabalık imparatorluğun dar zamanlarında bunların nasıl yeterli olabileceğini merak ediyor. Gerçekten düşünmek gerekir. Nova Zembla, Kuzey Buz Denizi'nde, Kuzeydoğu Rusya açıklarında iki büyük ada, Kuzey Laponya'da ve Kuzey ve Güney Kutup dairelerinin hemen altındaki yerlerde, insanın bütün ilgi alanlarının dar bir oyuğun duvarları arasında yaklaşık 9 ay kapalı kaldığı, ruhların neredeyse yok olana kadar sıkıştığı, tutkuların ve onlara ait her şeyin iklimin kendisi kadar soğuk olduğu, dünyanın o soğuk ve çorak topraklarında, işte oralarda muhakeme gücüyle zeka arasındaki farkı Locke, Essay Concerning Human Understanding'de tartışır. II.11. Düşünebilecek en küçük miktar bile yeter, zekanın da öyle, toptan ve mutlak bir tasarruf uygulanır, en küçük bir kıvılcımına bile ihtiyaç yoktur. Bu yüzden de bir kıvılcım bile verilmemiştir. Merhamet melekleri ve Tanrı'nın hizmetkarları bizleri korusun. Hamlet, I.4.39. Zeka ve muhakeme gücü yoksunluğunun bu kadar bol olduğu yerlerde bir krallığa yönelmek, bir savaş ya da anlaşma yapmak, bir yarışmaya katılmak, bir kitap yazmak, bir çocuk yapmak ya da toprak sahibi olmak ne kadar kasvetli bir şey olmalı. İnayet aşkına, artık bunu düşünmeyelim. Onun yerine mümkün olduğunca hızla inerek Norveç'e gelelim ama isterseniz önce Svedland'dan geçelim. İsveç. Küçük bir üçgen oluşturan Angermanland, eskiden Doğu İsveç'in Botnia Körfezi üzerindeki bir vilayeti. Eyaleti üzerinden Botnia Gölü'ne yönelelim. Gölün doğu ve batı kıyısı boyunca ilerleyip Karelya'ya inelim. Karelya, Finlandiya'nın doğu bölgesi, 1721'de İsveç tarafından Rusya'ya terk edildi. Finlandiya Körfezi'nin karşı kıyısı boyunca uzanan bütün o devlet ve eyaletlerden ve Baltık'ın kuzeydoğusundan geçerek Petersburg'a, St. Petersburg, Karelya kıstağı üzerinde 1703'te kuruldu. 1712-1917 yılları arasında Rusya'nın başkentiydi. Çıkıp doğruca İngria'ya adım atalım. Ingermanland, Finlandiya Körfezi'nin güneydoğu ucunda, St. Petersburg'u da içeren bölge 1721'de Rusya'ya bağlandı. Sonra oradan Rus İmparatorluğu'nun kuzey bölgeleri boyunca Sibirya'yı biraz solda bırakarak Asyevi Tataristan'ın ve Rus Tataristan'ın tam ortasına uzanalım. Hazar Denizi'nin doğusunda uzanan Orta Asya bölgeleri. Şimdi sizi çıkardığım bu uzun yolculuk boyunca buralardaki iyi insanların biraz önce terk ettiğimiz kutup ülkelerinde yaşayanlardan çok daha iyi durumda olduğunu gördünüz. Zira elinizi gözlerinize siper edip dikkatle bakarsanız gündelik evcil muhakeme gücüyle birleşmiş küçük zeka parıltılarını fark edebilirsiniz. Nicelik ve nitelik açısından birlikte ele alınırsa hiç de fena bir yakın sayılmazlar. Birbirinden ya da diğerinden daha fazla olsaydı ikisi arasındaki denge bozulurdu ve dahası onları kullanacak fırsatları olmazdı. Şimdi efendim sizi bu daha sıcak ve daha müreffeh adaya ilkbaharda kanın ve salgıların yükselişini hissettiğiniz, sizi elimizde aklı yönetecek ve ona teslim edecek daha fazla hırs, gurur, haset, şehvet düşkünlüğü ve başka orospu çocuğu tutkularının bulunduğu bu adaya geri getirirsem, zekamızın sivriliği ve muhakeme gücümüzün derinliği, görüyorsunuz, zaruretlerimizin uzunluğu ve genişliğiyle doğru orantılı. Bu yüzden bunları aramızda öylesine adam gibi ve güvenilir bir biçimde bol bol paylaştırmışızdır ki kimse yakınmak için bir neden olduğunu düşünmez. Ama gene de bu başlık altında itiraf etmek gerekir ki rüzgarın önünde 10 sefer bir sıcak bir soğuk esmesi, ortalığın bir ıslak bir kuru olması gibi yukarıdakilere de düzenli ve istikrarlı bir şekilde sahip değilizdir. Bazen neredeyse yarım yüzyıl boyunca aramızdan görülmeye ya da duyulmaya değer tek bir zeka ya da muhakeme örneği çıkmaz. Sanki tümünün kaynağı kurumuştur. Sonra birden bentlerin kapakları açılıverir, çılgın bir akış başlar yeniden, hiç tükenmeyecek sanırsınız. İşte o zaman yazıda ve dövüşte ve daha 20 ateşli işte dünyayı önümüze katar götürürüz. Bu gözlemlerle ve Suidas'ın İsa'dan sonra 1000 dolayında derlenmiş önemli bir ansiklopedik sözlük olan Şuda'nın Yunancalaştırılmış hali, Stern'in eserin yazarı olarak andığı bu ad aslında eserin kendisini niteler. Diyalektik tümdem gelim olarak adlandırdığı kıyaslamalı bir akıl yürütme yöntemiyle vardığım bu sonucun en doğru ve en hakiki görüş olduğunu saptamış bulunuyorum. Bu iki kaynaktan çıkan ışınlar zaman zaman bizi aydınlatma zahmetine katlandıklarından, sonsuz aklıyla her şeyi tam ağırlığında ve ölçüsünde dağıtanın bildiği gibi, karanlığımızın bu gecesinde yolumuzu aydınlatmaya hizmet edeceklerdir. Öyle ki siz saygıdeğer efendilerimin artık fark ettiği, benim de sizden bir saniye daha gizlemeye gücüm olmadığı gibi, başta sizin adınıza ifade ettiğim yürekten niyaz, mahcup sevgililerin sözünü ağzına tıkayan aşıklar misali okuyucusunu sıktığını fark eden sevgi dolu bir ön söz yazarının sözü açmak için, daha nasılsın demesinden farklı bir şey değildi. Ama heyhat, bu ışığın yayılması bir mukaddeme için arzu edildiği kadar çabuk sonuç verebilir mi? Üzerine gecenin karanlığı çökmüş nice yolcu, en azından bilim alanında, hayatlarının tüm geceleri boyunca bu ışığı ararken karanlıkta tökezlemiş, başlarını direklere vurmuş, yolculuklarının sonuna gelmeden kafalarını patlatmış, kimi burun üstü kubura yuvarlanmış, kimi kuyruğu üstüne köpek yuvalarına, köprü altı su yolu düşmüş olmalı. Düşüncesi bile ürkütüyor beni. Burada meslek sahibi okumuş yazmış bir sürü adam kıç kıça tepişiyorlar, sonra domuzlar gibi pislik içinde birbiri üzerine yuvarlanıyorlar. Şurada başka bir meslekten kişiler birbirleriyle kardeş gibi yarışıyor olmaları gerekirken tam tersine bir yaban kazı sürüsü gibi sıralanmış aynı yönde uçuyorlar. Bu ne karışıklık, ne büyük hata. Kemancılar ve ressamlar söylenen bir şarkının, kalbe seslenen bir öykünün resminin onlarda uyandırdığı tutkulara güvenip beyanda bulunurlar. Mükemmel. Oysa bunları cetvele vurup ölçmek gerekir. Tablonun ön planında bir devlet adamı politika çarkını ahmakça ters yönde döndürüp duruyor. Yani rüşvet suyunun akarına değil de hey tanrım ona karşı.